Ayrım 5. Gazap. Wilbur Smith. Sayfa 43. Moses Molly'nin kendisine ayırdığı konuk odasına girerek leğendeki suyla yüzünü yıkarken Marcus Archer kapıya vurmadan usulca içeriye süzüldü. Duvara dayanarak aynadan zenciyi seyretmeye başladı. Sonunda cevabı duymak istemezmiş gibi dedi.
Planladığımız gibi oldu.
Moses yüzünü temiz bir havluya kuruladı. Marcus, o aptal kaltaktan nefret ediyorum diye mırıldandı. Moses yatağın üstündeki bavuldan temiz bir gömlek aldı.
Bunun gerekli olduğunu kabul etmiştik.
Biliyorum, hem anımsarsan bu benim fikrimdi. Yine de bu yüzden o kadından hoşlanmam gerekmez.
O sadece bir araç, duygularını işe karıştırman çılgınlık.
Marcus Archer başını salladı. Sonunda mücadelenin gerek duyduğu gerçek bir devrimci, sert bir erkek gibi davranabileceğini ummuştu. Ama Moses Gama'ya olan duyguları bütün siyasi inançlarından daha güçlüydü. Bunun tek taraflı olduğunu da biliyordu. Moses Gama yıllar boyunca çıkarlarını düşünerek kendisinden yararlanmıştı. Şimdi aynı şeyi Courtney denilen kadına yapmayı tasarlıyordu. Seks konusunda çok çekici olması da Moses Gama için yalnızca bir silahtı. İnsanları parmağında oynatmak için başvurduğu bir şeydi. Bunu erkeklere ve kadınlara karşı kullanıyordu. Onların genç veya yaşlı, çekici veya çirkin olmasına da aldırmıyordu. Marcus onun bu yeteneğine hayrandı ama yine de bu yüzden perişan oluyordu. Kıskançlığını güçlükle kontrol ederek doğruldu.
''Yarın Witwatersrand'da hareket edeceğiz. Gerekli olan hazırlığı yaptım. Arabayla gideceğiz.''
İşlerini güçleştiren biri de yolculuktu. Bir zencinin Afrika'nın bu yarısında yolculuk edebilmesi çok güçtü. Her gittiği yerde polislere yolculuk iznini göstermek zorundaydı. Yaşadığı yerden fazla uzaklaştığı anlaşılırsa veya izin yanında çalıştığı kimse tarafından mühürlenmemişse hemen hakkında soruşturma açılırdı. Moses şimdi Marcus'un yanında çalışır görünüyor, böylece birlikte yolculuk yapmaları kolaylaşıyordu. Ama yine de her zaman kuryeye ihtiyaçları oluyordu. Tara Courtney'in yerine getireceği görevlerden biri de buydu. Ayrıca o kadın kibar ailedendi ve yine kibar biriyle evlenmişti. Onun sağlayacağı bilgiler çok yararlı olacaktı. Daha sonra kendini kanıtlayınca ona çok daha tehlikeli görevler vereceklerdi. Şasa sonunda durumu annesine açmaya karar verdi. Onun öğüdüne göre teklifi kabul veya reddedecekti. Kendi yaşında birinin hala annesinin emrini beklemesinden nefret ederdi. Ancak kendisinin böyle bir şey yaptığı kanısında değildi. Sentain Courtney Malcolmus onun annesi olabilirdi ama aslında finans ve politikadan çok iyi anlayan, çok akıllı bir kadındı. Hem annesi onun iş ortağı ve sırlarını açtığı tek insandı. Kapa döndükten sonra Sentain'i yalnız yakalayabilmek için bir hafta bekledi. Çünkü üvey babasının bu teklife nasıl bir tepki göstereceğini iyi biliyordu. Sonunda Blaine Malcolm'ın parlamentoda olduğu bir günden yararlanarak arabayla Constantia Neck Pass'a gitti. Dağların öbür yanında kalan Atlantik sahilinde 500 dönümlük bir yerde oturuyordu Sentain. Blaine'in sahip olduğu ev Kraliçe Victoria'nın zamanında yapılmıştı. Ama Sentain evin içinde ne varsa çıkarıp atmış, burasını yeniden dekore ettirmişti. Kadın Şasa'yı verandada bekliyordu. Sevgiyle fazla zayıfladın diye azarladı. Telefon konuşmasından Şasa'nın ciddi bir konu açacağını anlamıştı. Aralarında töreler vardı. Bu yüzden Sentain açık yakalı pamuklu bir bluz, pantolon ve rahat ayakkabılar giymişti. Bir şey söylemeye gerek duymadan oğlunun koluna girdi. Birlikte gül bahçelerinin yanından geçerek tepeye tırmandılar. Burası epey dikti ama kadın doruğa ondan önce vardı. Solukları sıklaşmamıştı bile. Şasa annesinin kondisyonunun çok iyi olduğunu düşündü. Sentain sağlık kürleri ve ilaçlar için çok para harcıyor, profesyonel bir atlet gibi de egzersiz yapıyordu. Gururla annesine bakarak gülümsedi, kolunu onun ince beline doladı. Sentain oğluna hafifçe yaslandı. ''Ne güzel değil mi? Aşağıda köpüren sulara bakıyordu. Burası en sevdiğim yerlerden biri.
Şansa hiç bilmiyordum doğrusu diye mırıldanarak onu daima oturduğu yosun kaplı yassı kayaya götürdü. Annesi kayaya ilişince onun ayaklarının dibine uzandı. Bir süre öyle sessiz kaldılar. Şasa burada pek çok kez böyle oturduklarını, türlü ciddi kararlar aldıklarını düşündü. Birden Manfred Del Rey'i anımsıyor musun diye sordu. Annesinin tepkisine de pek şaştı. Kadın irkilerek ona bakmış, birden yüzü solmuştu.
Bir şey mi oldu anne?
Neden o adamı soruyorsun?
Hep karşımıza o ailenin çıkması tuhaf değil mi?
Bu konuyu açmayalım. Santay'ın sesi sertti. Şasa dikkatsizlik ettiğini düşündü. Manfred'in babası Hani madeninden 1 milyon sterlinlik elmas çalmış, bunun Santay'ın yaptıklarına karşılık olduğunu söylemişti. Nedense adam annesinin kendisine kötülük ettiğini sanıyordu. Bu suç yüzünden 15 yıl hapiste yatmış. Milliyetçi hükümet iş başına gelince yani 1948'de affolmuştu. Ancak adamın çaldığı elmaslar bulunamamış, Santayne Courtney o kadar çalışma, özveri ve üzüntüye katlanarak elde ettiği serveti kaybedecek gibi olmuştu.
Santayne, neden o adamı soruyorsun diye ineledi.
Kendisi beni gizli bir konuşma için bağımsız devlete çağırdı. Orada iki bakan daha vardı.
Manfred'le yalnız konuştun mu?
Annesinin ses tonu ve adamın ilk adını kullanması şahsının dikkatini çekti. Sonra Manfred Delarue'in sorusunu anımsadı. Adam annen benden hiç söz etmedi mi demişti.
Şasa şaşkın şaşkın güldü. O da aynı şeyleri sordu. Neden birbirinizle bu kadar ilgileniyorsunuz?
Santay'ın yüzü taşlaşmıştı. Şasa açıkça sormakla bu sırrı öğrenemeyeceğini anladı.
Bana bir teklif yaptı. Santay'ın ilgilendiğini fark etti. Onlara katılmamı istiyorlar.
Kadın başını salladı. Bu öneriye şaşmamış, sinirlenmemişti. Oysa orada Smuts'a inanan Blaine olsa sert bir tepki gösterirdi. Yaşlı mareşal milliyetçilerin kendisini yenip yönetimi ellerine almalarından hemen sonra ölmüştü. Ama Blaine onun anısına sadıktı.
Santayne, seni neden istediklerini biliyorum diye mırıldandı. Çok iyi bir maliyeci, organizatör ve iş adamına gereksinmeleri var. Peki karşılığında ne verecekler?
Bir bakanlık, Maden ve Endüstri Bakanlığı.
Santayne, reddetmek için bir neden görüyor musun diye sordu.
Siyasal prensiplerime ne dersin?
Bunlar karşı tarafınkinden pek farklı değil. Hem durum senin lehine olacaktır. Kabinedeki tek İngiliz olacaksın. Sana istediklerini yapma hakkını da vereceklerdir. Seni kovmakla işlerine gelmeyecektir.
Onların iç siyasetini kabul edemiyorum. Şu ayrımcılık mali bakımdan hiç de uygun değil.
Aman Şasa, siyahlara eşit hak tanınması gerektiğine inanmıyorsun değil mi? Zenci yargıç ve polisin siyah bir diktatör hesabına çalışmasını istemezsin değil mi?
Kadın titredi.
Bize hiç de iyi davranmazlar doğrusu.
Hayır anne, ama apartheid dedikleri bu ayrımcılık bütün pastayı kapmak için bir numara yalnızca. Zencilere de bir dilim verilmeli. Hepsini kendimiz yutamayız. Bunu yapmak ihtilali hazırlamak demektir.
Pekala Şeri, bakan olunca bu konuyla ilgilenirsin. Senin özel yeteneklerin var. Bunları herkesin iyiliği için kullanmak da görevindir. Birbirimize karşı dürüst olalım. Çocukluğundan beri bu amaç uğruna çalıştık. Bu görevi kabul et ve işini iyi yap. Bunu nelerin izleyeceğini kimse bilemez değil mi?
Şasa sonunda ya Blaine dedi, o ne diyebilecek?
Blaine'i bana bırak, sen durumu Tara'ya anlat.
Şasa içini çekti. Tara, işte bu sorun olacak. Bir saat boyunca gelecekle ilgili durumları konuşup planlar yaptılar. Yıllardır çok başarılı bir çift olmalarını kusursuz planlara borçluydular. Sonunda Şasa başını kaldırıp annesine baktı.
Teşekkür ederim, sen olmasan ne yapardım bilmem. Tanıdığım bütün erkeklerden daha güçlü ve akıllısın.
Santayne gülümsedi.
Hadi oradan, övülmekten hiç hoşlanmadığımı bilirsin.
İkisi de bu saçma lafa güldüler. Kilisenin her yeri doluydu. Kadınların renkli şapkaları baharda kırlarda açan çiçekleri anımsatıyordu. Buna karşılık erkeklerin giysileri koyu renk ve sadeydi. Hepsi de Güney Afrika Hollanda Kilisesi rahibi Tromp Bierman'a bakıyordu. Manfred Tromp amca yaşlandı ama hala sıraları doldurabiliyor diye düşündü. Adamın sözlerini duymuyor, yalnızca gür sesini dinliyor, huzur duyuyordu. Tromp amca kürsüdeyken dünya güvenli bir yerdi. Manfred sağda en başta oturuyordu. Burası en seçkin kişiye ayrılırdı. Kilisede en güçlü ve önemli insan da oydu. Bu bölme ona ve ailesine ayrılmıştı. Karısı Heidi de yanındaydı. Uzun boylu sarışın kadın gür saçlarını örüp başına sarmış, geniş kenarlı siyah bir şapka giymişti. Karpuz kollu elbisesi düzgün kollarını açıkta bırakıyordu. Göğüsleri iri ve biçimliydi. Manfred 1936'da Berlin Olimpiyatlarına hafif siklet boksör olarak katılıp altın madalya kazandığı sırada tanışmıştı onunla. Hem Adolf Hitler de düğünlerine gelmişti. Savaş yıllarında ayrı kalmışlardı ama sonra onu ve oğulları küçük Lothar'ı Afrika'ya getirmişti Manfred. Lothar şimdi 12'sindeydi. Annesi gibi sarışın bir çocuktu ve çok da dürüsttü. Kilisede dimdik oturuyor, vaazı dinliyordu. İleride o da babası gibi atlet olacaktı ama daha çok futbola ilgi duyuyordu. Üç kız kardeşi de onun arkasında oturmaktaydı. Sarışın küçük kızlar başlarına boneler, üstlerine ayak bileklerine kadar inen bol etekli elbiseler giymişlerdi. Manfred onların pazar günleri milli kıyafetler giymelerinden hoşlanıyordu. Vaaz sona erince herkes son ilahiyi söylemek için ayağa kalktı. Manfred kendisiyle aynı ilahi kitabını paylaşan Heidi'ye baktı. Onun Almanlara özgü yüz hatlarını inceledi. Övünülecek bir eşti. İyi bir ev kadını ve anne, güvenip her sırrını açabildiği bir insandı. Hem siyasal yaşamında da kendisine yardımcıydı. Böyle bir kadın her erkeğin yanında durabilirdi. Hatta güçlü ve zengin bir ülkenin başbakanının yanında bile. Bu gizli düşünce ona zevk veriyordu. Her şey mümkündü. Kabinenin en genç bakanıydı ve şimdiye kadar tek hata yapmamıştı. Hatta savaş sırasındaki çalışmaları bile gücünü, saygınlığını arttırıyordu. Aslında çok yakın olduğu siyasi dostları dışında hiç kimse onun Nazi yanlısı, İngiliz aleyhtarı Osewa Brandwag adlı gizli örgütteki rolünü bilmiyordu. Daha şimdiden Manfred'in geleceğinin çok parlak olduğunu fısıldıyorlardı. Ayin sona erip kiliseden çıkarlarken Manfred'e gösterilen derin saygı da bunun bir belirtisiydi. Aile eve yürüyerek döndü. Zaten kiliseden iki blok ötede oturuyorlardı. Manfred bu evi karısı savaştan sonra Almanya'dan gelince almıştı. Küçük bir bahçesi olan ev caddeye bakıyordu. İçi genişti. Yüksek tavanlı büyük odalar aileye uygundu. Manfred bu evi değiştirmek için bir neden görmemişti. Heidi'nin evi Almanlara özgü şekilde ağır eşyalarla doldurmasından da memnundu. İçeriye girince Heidi ve kızlar hizmetçilere yardım etmek için mutfağa koştular. Manfred de yandaki garaja gitti. Hafta sonlarında şoförlü resmi arabasını asla kullanmazdı. Kendi Chevrolet arabasını çıkararak pazar yemeği için babasını getirmeye gitti. Lothar de la Rey, Manfred'in kent eteklerinde, Helshoog'da geçidinde kendisine aldığı küçük evde oturuyordu. Manfred bahçeye girince babasının şeftali ağaçları arasında arı kovanlarıyla uğraştığını görerek durdu. Acımayla karışık derin bir sevgiyle baktı. Bir zamanlar torunu gibi uzun boylu ve dimdik bir adam olan Lothar de la Rey, Pretoria Merkez Cezaevinde kaldığı sırada hastalanmıştı. Artrit yüzünden iki büklüm olmuş, tek eli de biçimsiz bir pençeye dönmüştü. Sol kolu zaten dirseğin üstünden kesikti ve protez takmak da mümkün değildi. Bu kolu hapse atılmasına neden olan soygun sırasında kaybetmişti. Üzerinde pis mavi bez pantolon ve gömlek, başında da lekeli eski bir şapka vardı. Gömleğin bir kolu sırtına iğnelenmişti. Manfred kovanın üstüne eğilmiş olan yaşlı adama yaklaştı. ''Günaydın baba, henüz hazır değilsin sanırım.'' Babası doğrulup şaşkın şaşkın ona baktı, sonra irkildi. ''Mani, yine pazar mı oldu?'' ''Hadi gel baba, üstünü düzeltelim. Haydi domuz rostosu yaptı, sen de domuzu çok seversin. Yaşlı adamı elinden tutarak eve soktu. Darmadağınık ve pis küçük yatak odasına tiksintiyle baktı. Yatak uzun süredir hiç değiştirilmemişti, giysiler yerlere atılmıştı. Masanın üstünde kirli tabak ve fincanlar duruyordu. Haydi'nin bulduğu yeni hizmetçiye ne oldu?
Luther o küstah kara şeytandan hiç hoşlanmadım diye söylendi. Şekerleri çalıyor, konyağımı içiyordu. Onu kovdum.
Manfred dolaptan temiz beyaz bir gömlek bularak babasının giyinmesine yardım etti. Neyse ziyanı yok. Haydi sana başka hizmetçi bulur. Bu sefer kızı bir haftadan daha fazla tutmaya çalış. Manfred kabahat onda değil diye düşünüyordu. Cezaevinde kafası etkilenmişti. Vahşi kalahar iç ölüdün bir yaratığı, bir asker, bir avcı, gururlu, bağımsız bir insan olan babası hapiste değişmişti. Vahşi bir hayvan kafese kapatılamazdı. Haydi yaşlı adamın kendileriyle oturmasını istiyordu. Manfred bunu reddettiği için suçluluk duymaktaydı. Bu yüzden daha geniş bir ev satın alması gerekecekti. Ama bu en önemsiz nedendi. Manfred babasının zenci bir işçi gibi giyinip evde dolaşmasını, önemli konukları varken çağrılmadan kütüphaneye girmesini, yemeğini döke saça yemesini ve ziyafetlerde saçma sapan konuşmasını istemiyordu. Hayır, yaşlı adamın tek başına yaşaması hepsi için daha iyiydi. Yine de yakıcı bir suçluluk duyan Manfred, Lothar'ı kolundan tutarak arabaya götürdü. Arabayı ağır ağır sürerken Lothar'ın affedilip hapisten çıkışından beri cesaret edemediği şeyi yapmak için kendini zorladı. ''Eski günleri anımsıyor musun baba? Hani birlikte Walvis koyunda balık tutardık.'' Yaşlı adamın gözleri parladı. Uzak geçmiş onun için yaşadığı günden daha gerçekti. Sevinçle eski günlerden söz etmeye koyuldu. Çok eskide kalan olayları insanların adlarını anımsamakta hiç güçlük çekmiyordu. Manfred sonunda ''Baba anneme anlat'' dedi. Yaşlı adamı böyle dikkatle hazırladığı bir tuzağa düşürdüğü için de kendinden nefret ediyordu. Lothar ona çocukluğundan beri sık sık yinelediği şeyi söyledi.
''Annen çok güzel bir kadındı. Saçları çöl kumu rengindeydi. Alman aslından soylu bir kadındı.''
Manfred baba diye mırıldandı. ''Bana gerçeği söylemiyorsun.'' Annem olduğunu iddia ettiğin kadın, yani senin karın, ben doğmadan yıllar önce ölmüş. Elimde esir kampındaki bir İngiliz doktorunun imzaladığı ölüm belgesi var. Bunları söylerken babasına bakamadı. Sonra boğuk bir ses duyarak telaşla döndü. Lothar ağlıyor, yaşlar kırışık yanaklarından süzülüyordu. Özür dilerim baba. Arabayı yana çekerek durdurdu. Cebinden çıkardığı mendili babasına uzattı. Lothar ağır ağır yüzünü sildi.
''Onun asıl annen olduğunu ne zamandan beri biliyorsun?''
Babasının durumu inkar edeceğini uman Manfred'in kalbi buz gibi oldu. ''O kadın bakan seçildiğimde beni görmeye geldi. Öbür oğlunu düşünerek bana şantaj yaptı. Shasa Courtney'yi ezecek durumdaydım. Kadın piç oğlu olduğumu açıklayarak beni rezil edeceğini söyledi.'' Gidip durumu sana sormamı istedi ama ben bir türlü bunu yapamadım.
Bu doğru oğlum, üzgünüm. Yalnızca seni korumak için yalan söyledim.
Biliyorum. Manfred uzanıp babasının sıska elini tuttu. Babası konuştu.
Onu çölde bulduğumda çok genç, çok çaresiz ve çok güzeldi. Ben de genç ve yalnızdım. Çölde ikimiz ve onun bebeği vardı yalnızca. Birbirimize aşık olduk. Bir gece iki pigme kampımıza geldi. Onların atlarımızı ve öküzlerimizi çalacaklarını sandım. Arkalarından izledim ve zehirli oklarına davranmalarına fırsat bırakmadan vurdum. O günlerde o tehlikeli küçük sarı hayvanlara böyle yapardık. Meğer benim anneni bulmamdan önce annen o iki pigmeyle oturuyormuş. Onlar annene yardım etmişler ve ilk çocuğunu doğurduğunda da ona bakmışlar. Onları seviyormuş. Kendilerine yaşlı nine ve yaşlı dede diyormuş. Bunu bilmiyordum. İkisini de vurdum. Duyduğu sevgi o kadar güçlü olamazdı. Bence yalnızlığı yüzünden minnet duymuştu. O günden sonra benden nefret etti. Karnında taşıdığı çocuğa da nefret duyuyordu. Sen doğar doğmaz benden ayrıldı. Seni de alıp gitmemi söyledi. İkimizden de öylesine nefret ediyordu ki seni görmek bile istemiyordu. O günden sonra sana ben baktım.
Lothar yine ağlıyordu. Gözyaşlarını beyaz mendille sildi.
Benden nefret ediyordu ama ben onu seviyordum. Bu yüzden çılgınlığa kapılıp madeni soydum. Bu deliliğim bir koluma mal oldu. Boş yenini havaya kaldırdı. Özgürlüğüm de elimden gitti. Annen çok sert bir kadındır, acıması yoktur. Yoluna çıkacak her şeyi ve herkesi ezip geçer. O annendir ama çok dikkatli ol Mani. Nefreti korkunç bir şeydir. Lütfen dikkatli ol.
5. ayetimin sonu. Sayfa 51.